ve Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le birlikteyiz. İyi günler Kazım Bey.
İyi günler Özden Hanım.
Umarım her şey yolundadır Melbourne'de.
Evet evet, bugün hava gayet güzel. Millet tatile hazırlanmak üzere ya da tatile başlamış durumda.
Durumda evet, bir relax bir hava var. Peki biz yine ciddi bir konu olan, önemli bir konu olan bütçeyle başlayalım bu haftaki konuşmamıza. Biraz önce programı da dinlediniz. Hükümet diyor ki iş yerlerine yatırım yapmaları için biz biraz olanak sağlayacağız ve onlardan daha az para alacağız. Bu da 10 yıl içinde yaklaşık 50 milyar doları bulacak. Diyor ki muhalefet, olur mu, siz eğitimden kesiyorsunuz, topluma hizmetlerden kesiyorsunuz, işlerine veriyorsunuz. Böyle bir ilerleme olamaz, böyle bir gelişme olamaz diyor. Siz ne dersiniz?
Evet, şimdi tatillere hazırlanırken böyle ekonomiyle, bütçeyle konuşmak bir tuhaf geliyor insana, değil mi? Fakat dediğiniz gibi Scott Morrison yıl ortasındaki bütçenin tekrar gözden geçirilmesi dönemi geldiğinden dolayı bir takım ayarlamalarda bulunması gerekiyordu ve tekrar bütçenin 8-10 milyar dolar kadar daha açılacağından bahsetti. Şimdi bunu, ki hükümetin hala iktidara geldiğinden bu yani 2013'te geldiklerinden, biz bütçeyi işte 2015'te 16'da kapatacağız dediler. Bunu daha sonra 17-18'e yükselttiler. Şimdi de 20-20-21.
Yani bu bütçe açığını bir türlü kapatamıyorlar.
Kapatamıyorlar. Yani bu iddia ile geldiler ve bunu kesinlikle yapacağız dediler. Hem Abbott döneminde, şimdi de Turnbull döneminde de aynı şeyi söylüyorlar.
O ama zaman şimdi bütçe açığı 34 milyar dolarken niye 50 milyar dolarlık bir yatırım sağlıyorlar büyük iş yerlerine, orta halli iş yerlerine?
Tabii hayat devam edecektir. Yani ortaya fırsatlar geldikçe hükümetler ülkeyi yönetmekten sorumlu tutulduklarından önlerine gelen fırsatları değerlendiriyor olmaları gerekiyor. Ama bunu yaparken bir yandan bütçe açılıyor. Bu bütçeyi de kapatmak için sizin bahsettiğiniz gibi eğitimden, sağlıktan, bildik hani sosyal hizmetlerden, sağlık ve eğitim hizmetlerine kesme yoluna gidiyorlar. Evet. Bunu daha önce de çok kez konuştuk. Buradaki düşünce şudur. Özellikle Liberal Parti, kapital ağırlıklı olan ekonomilerde eğer orta ve büyük işletmeleri desteklersek onlar istihdam imkanları yaratırlar. Ne kadar insan istihdam sahibi olursa o kadar vergi toplamaya başlarız. Vergi yükselir, dolayısıyla bütçe böyle kapatma yoluna gireriz. Ve
doğru söylüyorsunuz. Yani genellikle Liberal Partisi böyle söylüyor. Onun gibi partiler tüm dünyada. Ancak bütçe açıklandığında Haziran ayında hem ABC'nin web sitesinde hem de The Guardian Australia gazetesinde şöyle bir şey çıkmıştı. Bu haberin üzerine çıkmıştı bu. İngiltere'de yapılan bir araştırma, ki diğer ülkelerde de yapılmış, şunu gösteriyor. Hükümetler büyük iş yerlerine, orta durumdaki iş yerlerine para verdiklerinde bu para genellikle yeni iş olanakları açmaya gitmiyor. O şirketin belirli harcamalarına gidiyor. Buna ne dersiniz?
Doğrudur. Yani hükümet tabii ki o amaçla vermiyor. Yani biz iktidara geldik, zengin kesimin partileriyiz, o nedenle onları besleme yoluna gidelim düşüncesiyle bunu yapmıyorlar. Bu bir politik felsefedir onlarınkisi. Ülkede ne kadar zengin üretirsek o kadar insanlara imkanlar doğar.
Refaha ulaştırırız diyorlar.
Refaha da bu şekilde ulaşırız teziyle bunu yapıyorlar. Hani bu partiler genelde işte zenginlerin partisi, dolayısıyla fakirden alıp zengine veriyorlar. Evet, fakirden alıyorlar, zengine veriyorlar ama bunu zengini daha zengin yapma niyetiyle yapmıyorlar. Evet,
işte o niyette genellikle daha da gerçek olmuyormuş Kazım Bey. Yani niyetle ortaya çıkan sonuç arasında bir fark varmış.
O zaman doğru, yani dediğiniz tespit de doğru. Burada çünkü insana siz bir fırsat verdiğinizde onu suistimal etme yoluna gidecektir. O nedenle siz önlem ve tedbir alacaksınız. Yani bunu yakından denetleyeceksiniz. Hükümetler bunu çok, hükümetler iyi niyetle, tırnak işareti içerisinde söylüyorum, iyi niyetle çok defa önlemler alıyorlar, harcama yapıyorlar ve eğer bunun denetimi sağlıklı bir biçimde yapılmazsa istismar ettiğini görebiliyoruz. Mesela bundan 7-8 sene önce hatırlıyorsanız, bu yalıtım, çatı yalıtımı ile ilgili bir Rad hükümeti zamanında epey bir para dağıtılmıştı.
Evet.
Yani tavanın, evdeki tavanına yalıtım yapmak isteyenleri hükümet bedava yaptırıyor idi ve buna milyarlar gitti. Ve ne oldu? 2 ay zaman içerisinde, kısa bir zaman içerisinde yüzlerce yalıtımcı firma ortaya çıktı ve hiçbirisi de iş yapmadı. Sadece paralar aldılar, ev sahiplerine imza topladılar, onun karşılığında para kazanmış oldular hiçbir iş yapmadan. Ve bunu annemlerin başına geldi. Ben çatıya çıktım, baktım oraya sadece torbalar atıp gitmişler. Hmm. Ama karşılığında iş yaptık diye hükümetten bir para alındı. Yani bu tabii çok klasik bir suistimal de. Ama yani insan bu. Sonuçta bir yolunu buluyor. Hükümetten aldığı parayı hedefine ulaştırmadan başka maksatlara ne yazık ki kanalize edebiliyor ve dediğiniz tespitte bunu doğruluyor.
Bir diğer konu Malcolm Turnbull'un Avustralya Cumhuriyetçi Hareket'in 25. yıl dönümü yemeğine gitmesi oldu. Liberal Parti içindeki bazı kesimler başbakanın bu yemeğe gitmesini istemediler. Siz de biliyorsunuz başbakan bir zamanlar bu hareketin başkanıydı. Hatta evet, çok kuvvetle savunuyordu Avustralya'nın cumhuriyet olmasını. Şimdi ise yanlıştır diyorlar. Başbakan da orada yaptığı konuşmada dedi ki, bu kraliçe hayatta oldukça biz cumhuriyet olamayız, olmayalım. Siz ne dersiniz?
Evet, yani söylemek istediği şu. Kraliçe 2. Elizabeth ölmedikçe bu konuda bir mesafe alınamaz dedi. Yani kraliyet sistemi kaldığı müddetçe değil, o manada demedi tabii ki. Yani kraliçe şu anda 90 yaşında, annesi 104 yaşında vefat etti. Eğer annesi kadar yaşayacak olursa demek ki bir 14 sene daha hayatta kalacaktır demektir bu.
Ve biz de bir 14 sene daha cumhuriyeti konuşamayacağız demektir.
Aşağı yukarı yani o paralelden gidecek olursak ki kraliçenin sağlığı sıhhati annesi kadar, baktığınızda dışarıdan annesi kadar sağlıklı görünüyor.
İyi görülüyor. Evet. Hepsinin evet, genlerinde güçlü bir şey var demek ki Kazım Bey. 100 yaşı yani, geçecek kadar.
Geçecek ama bakın 90 yıldır da en güzel sağlık hizmetleri gören kişilerin başına geliyor belki kraliçe, tahmin ediyorum. Tabii bir de şu var, eskiden mesela cumhuriyet olma rüzgarları veyahut da istekleri 80'li 90'lı yıllarda çok daha güçlüydü günümüze kıyasla. Hı hı. Günümüzde bu hani sağcılaşma rüzgarlarının etkisiyle o sesler çok çok fazla yükselmediğini görüyoruz. Hı hı. Daha çok biliyorsunuz muhafazakarlaşma, köklerimize bağlanma, işte ana vatan İngiltere gibi söylemler gittikçe yükseliyor günümüzde.
Bunlardan birisi de Avustralya'nın İngiltere'ye bağlı olması. Biraz da tabii Malcolm Turnbull'un dediği gibi kraliçeye belki saygısızlık etmemek gibi bir şey var. Evet. Kazım Bey, burada keseceğim çünkü dinleyicimiz Mustafa Bey bekliyor. Bakalım evet, o ne söyleyecek. Mustafa Bey buyurun lütfen.
Teşekkür ederim. Şimdi her şeyi istendiği anda olması demek, yanlışı da kabullenmek demek. O şeyin olması için şartların oluşması gerekiyor çünkü. Şimdi Avustralya diğer dünya ülkelerine göre küreselleşmenin kötü yönlerinden biraz uzak. Yani herkes şu anda küreselleşmeden dolayı iflas etmiş durumda. Bu Amerika'da dahil var. Trump'ın başa gelmesi, İngiltere'de Brexit gibi bir olaylar, başka yerde de sağ ve milliyetçi akımların öne çıkması. Şimdi Avustralya'nın bu şartlar içinde biraz geri kalması, yani daha sağlıklı bir ülke olması, bu demek değildir ki yarın bir gün o sıkıntıya o da düşmeyecek. Şimdi Turnbull, yani kendisi zaten çok iyi bir banker. Hani parayı nasıl kullanılır, ticaret nasıl yapılır, bunun eğitimini veya yaşam biçimini yaşamış biri. Şimdi onun yaptığı, benim anladığım kadarıyla, o gelecek ülkeye hazırlamak ülkeyi. Bunun hatta biraz önce son muhabbetinizde kraliçenin kalmasının da şu anda dere geçerken at değiştirmeyelim gibi bir tavır bana göre.
Anladım. Peki Mustafa Bey. Ben size teşekkür ediyorum. Kazım Bey öyle mi dersiniz artık bir böyle bir tavır? Biraz da saygıdan dolayı kaynaklanan bir şey olsa
yani
gerek.
Yani şu anda 60 küsür yıldır kraliçe Avustralya'nın hani resmiyette devlet başkanı olan bir insana karşı bir darbe girişimi gibi bir şey olur kraliçenin hani bu işten vazgeçmesi. Dediğiniz gibi yani kraliçe 2. Elizabeth çok yani dünya ölçeklerinde çok saygıdeğer bir konuma sahip bir insan. Yani hiç falsosu olmamış, skandallar imza atmamış ne bileyim. Yani görünürde böyle olduğu için durup dururken bu yaştaki bir insan ya yani bir, kusura bakma bir kenara çekilin demenin zamanı değil.
Bir dinleyicimiz şöyle yazmış bize, SMS göndermiş. Avustralya'da işsizlik sigortasının verdiği para $250. Emekli maaşı da $300. Bu verdikleri maaş çok zor. Bir de bu paradan kesip başka yerlere aktarılacak deniliyor. Bu gündeme getirilmiyor. Hayır, emekli parasından kesilecek denmiyor. Emekli parasından kesmek gibi bir şey yapmadı Avustralya hükümeti benim bildiğim kadarıyla. Ancak ileride çok fazla artış getirmiyor belki. Öyle değil mi Kazım
Bey? Evet. Kesmeden belki o dinleyici de onu söylüyor olabilir. Yani ileride muhtemelen beklenilen zam %3 değil de 1 gibi bir olabilir. Rakamda kalır.
Bir diğer dinleyicimiz şöyle diyor. Her seçimle gelen kişi demokrat demek değildir. Birçok diktatör seçimle iş başına gelmiştir demiş. Biz devam edelim Kazım Bey. Biliyorsunuz Melbourne'de, Sydney'de Suriye'deki duruma karşı protesto gösterileri yapıldı. Siz de Melbourne'deydiniz sanırım. O evet. Gösteride yer aldınız. Neydi amacı? Bu amaca ulaşıldı mı?
Tabii ki herhangi bir mitingin yapılması amacına ulaşmış manasını beraberinde getirir. Ama ne kadar etkili oldu onu bilmek zor. Şimdi dünyada gelişmekte olan herhangi bir olay karşısında savaş olur, çevre olur, sosyal bunalımlar olur, başka kadın hakları, insan hakları, çocuk hakları her neyse hangi amaçla olursa olsun insanların miting yapma, bunu dile getirme hakkı vardır. Demokratik ülkelerde bu böyledir, Avustralya'da da bu böyledir. Bunu kullanmak çok önemli. Başından beri olmazsa olmaz değerlerden bir tanesidir demokrasilerde. Şimdi bir de tabii insani açıdan baktığınızda da bu çok önemlidir. Bir sessiz, tamamen sessiz kalmak vardır. Bir de sesinizi yükseltmek vardır. Bu sesi yükseltmek de tabii ki insan hakları çerçevesi dahilinde, demokrasiye saygılar dahilinde yapılırsa bir değerdir. Yoksa miting yapıp sağ sola yıkım yapıyor, pencereleri indiriyorsanız ben onu kastetmiyorum. O miting falan filan değil. Dolayısıyla dünyada değiştirilmesi gereken hayatta bir şey varsa, gücünüz yetiyorsa bunu fiziki olarak yaparsınız. En güzeli budur. Meşru çerçeveler dahilinde bunu fiziki olarak yapabiliyorsanız en güzeli budur. Ama gücünüz ona yetmiyorsa tabii ki bu sefer sesinizi yükseltirsiniz.
Ve sizi temsil eden hükümetin belki bir şeyler yapmasını istersiniz.
Şimdi eğer yani dünyanın hiçbir yerinde sesler yükselmiyorsa o zaman bu fenalıkları yapanlar daha bir cesaret kazanacaklar yaptıklarından. Nasıl olsa kimse itirazda bulunmuyor, hiç kimse bir şey söylemiyor. Demek ki yanlış yolda değiliz gibi.
Ama insanların gücü, bu karamsar bir görüş de, her ne kadar öyle olsa da sanki insanların gücü daha çok azalmadı mı giderek? Eskiden belki insan 1000 kişi bir araya geldi mi, insanlar bir araya geldi mi, hükümetler kulak asardı, dinlerdi. Şimdi sanki dinlemiyorlar. 1900'ü hatırlarsınız siz de, benim de kaç yıldır bu gazetecilik içinde olduğumu söylüyor bu, ama 20 yıl önce de aynı şey Sarajevo için söylüyorduk. Aynı protestolar Sarajevo ve dünya seyrediyordu orada insanların birbirini öldürmesini. Şimdi bugün Suriye. Yani insanların güçsüz hissetmesine bir neden yok mu ortada, onu demek istiyorum.
Ya tabii ki insanların gönlünden geçen bir itirazı beyan ettiklerinde hemen etki yapsın, kararlar olumlu yönde değişsin. Ama bu ne yazık ki çok hızlı bir şekilde her zaman için olmuyor. Çok nadiren yani millet sokağa çıktığında hükümet hemen politikayı değiştirsin. Ki bunu da görüyoruz zaman zaman Avrupa'da gördüklerimiz oldu. Hükümetlerin çark ettiği, aldıkları kararda. Ama bu savaş illetinde ne yazık ki sonuçlar, hani 2003 yılında Irak'a Amerika girme kararı aldığında kimse imha silahları bahane ederek biliyorsunuz büyük bir yalan üzerine dünyada görülmedik mitingler yapıldı. Bütün dünyada sadece İslam ülkelerinde değil hatta İslam ülkelerini bırakınız.
Avustralya'da bile en büyük mitinglerden biri yapıldı. Yani hem Sydney hem Melbourne'de.
En büyük mitingler Müslüman olmayan ülkelerde yapıldı. Melbourne'de, Sydney'de, Amerika'da, Avrupa'da her yerde yapıldı. Fakat biliyorsunuz hiç aldırış edilmedi ve Irak yerle bir edildi ve hala bugün o ülke sürünüyor.
Ve biz hala onun bedelini ödüyoruz belki biraz deniliyor.
Öyle. Bundan 95 yılında Bosna'daki Srebrenica kasabasında bir günde Sırplar 8 bin kadar aralarında gençlerin de bulunduğu 8 bin kadar erkeği katlettiler ve 20. yılı bu yıl. Deniliyor ki bugün Aleppo aynen 20 yıl önce Bosna'da yaşananların yaşandığını görüyoruz ve insanlar sessiz kalıyor. Ne yazık ki insanlar olayın sırasında iken şoktan ne olduğunu anlayamıyorlar. Ve anladıklarında iş işten geçmiş oluyor. Duyarlı olmak lazım tabii ki. Yani gündelik hayata çok dalıyoruz. Hı-hı. Ve etrafımızdaki olup bitenden bazen o kadar dalgınlığa düşüyoruz ki farkında bile olmuyoruz.
İnsanlar biraz da makine haline geldiler. Daha çok çalışıyorlar, daha az para alıyorlar, daha çok kaygılar içinde yaşıyorlar. O yüzden belki uluslararası siyasete de daha mı az vakit ayırıyorlar? Günlük derken yani günlük yaşam da zorlaştı.
Ya bu wearable technology diye bir şey gittikçe biliyorsunuz yaygınlaşıyor. Yani giyilebilen, takılabilen teknoloji üzerinizde. İşte kolunuza, bacağınıza, şuranıza, buranıza hatta şimdi vücut içinde. Yani gittikçe teknolojik bir varlık haline dönüşmeye başladık. Yani her şey sistematik oluyor. İşte ödemeleri kartla yapıyorsunuz. Köprüden geçerken ödeme otomatik oluyor. Bir yere gidiyorsunuz işte orada size, ne bileyim yani gittikçe her şey sizin elinizde değil, onu gündelik hayatınızı sürdürebilmeniz için teknolojik bir takım şeylere bağlı olarak
devam ediyor. Biz de onun bir parçası oluyoruz.
Ve kontrol ediliyoruz. Yani ve bunu da isteyerek yapıyoruz. Şimdi sosyal medyada ismini vermem ama herkesin üye ve abone olduğu bir sistemde. Yani öyle bir sistem geliştirildi ki, hani bunu komplo olarak söylemiyorum ama denilse idi ki bundan 20 sene önce, ya biz bütün dünyadaki insanları kontrol etmek istiyoruz. Kiminle görüşüyor, nerede görüşüyor, nerede yiyor, nerede geziyor. Bütün dünya ve şu kadar da trilyon harcayacağız. Bunun için denilseydi dünya isyan
hiç kimse inanmazdı.
Ama doğru. Bugün insanlar gönüllü olarak filancayla kahve içiyor, filancayla. Bir de face recognition var.
Evet, yani o inanılmaz bir şey. Tanıyor şimdi, kim olduğunu.
Mesela bir arkadaşınız bir yerde, bir kafede 3 kişiyle oturmuş. Size hemen haber geliyor. Üçü orada diyor, sen ne istersen diyor, oraya gidebilirsin şimdi diyor. Yani bu kadar kontrol edilebilir bir noktaya geldik, robotlaştık.
Robotlaştık. O zaman bitirmeden önce 3 dakikamız var Kazım Bey. Dün dinleyicilere söz verdim. Bir şarkı vardı, dün onu çaldım programı bitirirken. Dünyayı güzellik kurtaracak diyor ve insanları sevmekle başlayacak her şey diyor. Buna inanır mısınız siz? Zaten dünyayı güzellik mi kurtaracak? Çünkü bunu size soracağımı söyledim dinleyicilere.
Evet, çok güzel bir soru. Aynen katılıyorum. Dünyayı güzellikler, anlayışlar, hoşgörüler kurtarabilir. Başka bir yolu yok. Ben dünyadan ümidi kesen, nihilistik bir düşünce sahibi değilim. Yani karamsar olacağız, bu dünya böyle gelmiş, böyle gider, hiç değişme şansı yoktur düşüncesine karşıyım. Ha böyle olacaktır. Hiçbir zaman fenalıklar bu dünyadan eksik olmaz. Çünkü sonuçta unsur olarak insan bu dünyada olduğu müddetçe bu böyledir. Ama ona karşı mücadele etmekte asla vazgeçilmemesi lazım geldiğini düşünüyorum.
Çok sağ olun. Bakın bir dinleyicimiz şimdi biraz önce SMS gönderdi. Diyor ki bugünkü konularınız çok iyiydi. Keyifle dinledik. Teşekkür ediyoruz size SBS ailesi demiş. Size de teşekkür ediyorlar Kazım Bey. Ben de yeniden size teşekkür ediyorum katıldığınız için. İnşallah dediğiniz gibi dünyayı güzellikler kurtaracak. Biz de bir şekilde bu makinalaşmış halimizle insanlığımızı kaybetmeden yaşamaya devam edeceğiz. Sağ olun.
Aynen. Ben de paylaşıyorum. Bu arada eğer tekrar radyo yılbaşından önce çıkma şansımız olmazsa 2017 yılının bütün dinleyiciler için hayırlar getirmesini, 2017 yılının dünyaya, insanlığa yeni şanslar getirmesi dileğiyle herkese hoşça kalın diyorum.
Hoşça kalın Kazım Bey. Değerli dinleyiciler, Kazım Ateş'le yaptığımız Avustralya gündemi söyleşisini dinlediniz. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.